Ayrım 31. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 298. Hicretin 4. yılı Vakai. 1. Hazreti Ali'nin oğlu ve Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin doğmuştur. 2. Hazreti Peygamber'in aldığı Zeynep binti Huzeyme vefat etmiştir. 3. Peygamberimiz Ümmü Seleme ile izdivaç etmiştir. Beni Mahzum'dan Ümeyye bin Muire'nin kızı olup 44 yaşında bir dul kadındı. 4. Bu sene zarfında Hazreti Peygamber Zeyd bin Sabit'e İbrani dilini öğrenmeyi emretmiştir. Bu vakte kadar Peygamberimiz bu işlerde Yahudileri kullanırdı. Fakat Yahudilerin aldıkları aykırı vaziyet üzerine onlara itimat edilemezdi. Onun için bu işlerde kullanılmak üzere Zeyd yetiştirildi. 5. Bazı tarihçilere göre içki içmek bu sene yasak edilmiştir. Gazvelerin, küçük seferlerin devamı. 5 Hicri ile 624 Miladi. Yahudilerle Kureyş'in tahrikleri bütün Arap kabilelerini İslamiyet aleyhinde harekete geçirmişti. Muhtelif kabileler Medine'ye taarruz fikrini besliyordu. Onun için Hz. Peygamber daima ihtiyatlı bulunuyordu. Hicretin 5. yılı Muharrem ayında Necid'de Gatafan'dan bazı kabilelerin Medine'ye hücum için hazırlandıkları haberi alındı. Hazreti Peygamber'in bu gibi küçük hadiselere karşı takip ettiği siyaset onu derhal yerinde bastırmaktı. Onun için 400 kişilik bir kuvvetle bunların üzerine yürüdü. Zatürriye Kaya geldiler. Düşman kabileden Salebe ve Muharip İslam ordusuna karşı çıkmadılar. Dağlara kaçtılar. Müslümanlar onları dağıttıktan sonra Medine'ye döndüler. Dûmetül Cendel gazvesi. Aynı sene Rebiül Evvel'de Hazreti Peygamber Dûmetül Cendel'e bir yürüyüş yaptı. Dûmetül Cendel Hicaz ile Şam arasında bir mevkidir. Orada gayrimüminlerden bazı kuvvetler toplanırlar, eşkıyalık yaparlar, Müslümanların Suriye'ye giden ticaret kervanlarına saldırırlardı. Bu kuvvetleri dağıtmak için 1000 kişilik bir kuvvetle gittiyse de Müslümanların geldiğini duyunca hepsi dağılmışlardı. Karşılarına kimse çıkmadı. Müslümanlar da döndüler. Beni Mustalık gazvesi. İbni Esir el-Kamil. Beni Mustalık Huza'dandır. Oldukça itibarlı bir kabiledir. Bunlar Medine'den 9 konaklık mesafede yaşarlar. Bu kabilenin reisi olan Haris bin Ebi Hirar Medine'ye hücuma karar vermişti. Hazreti Peygamber bu haberin doğruluğunu anlamak için Zeyd'i göndermişti. Zeyd bunların tecavüz hazırlığı yaptıklarını öğrendi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu hareketi yerinde bastırmak üzere Medine'den çıktı. Hazreti Ebu Bekir muhacirlerin Sad bin Ubade de Ensar'ın sancaktarıydı. Şaban'ın ikisinde hareket ettiler. Beni Mustalık, Müslümanların hareketinden haberdar oldukları zaman dağılmışlar, ancak bir kısmı savaşa girmişler, neticede düşmandan 10 kişi maktul düşmüş, 600 esir alınmış, 2000 deve, 5000 koyun ele geçmiştir. Bu gazve, alelade bir hadise olmakla beraber, tarihte mühim bir yer almaktadır. Çünkü buna 3 hadise karışmaktadır. 1. Münafıkların araya sokmak istedikleri fitne, 2. Cüveyriye meselesi, 3. İfk hadisesi. Bazı münafıklar ganimete iştirak için Müslümanlarla beraber bu sefere katılmışlardı. Münafıklar daima Müslümanları birbirine tutuşturmak için fırsat kollamayı kendilerine bir prensip edinmişlerdi. Bir muhacir ile ensardan biri kuyudan daha evvel su doldurmak yüzünden birbirleriyle çekişiyordu. Ensardan olan "Ey ensar!" diye bağırdı. Muhacir de "Ey muhacirler!" diye imdat istedi. Her iki taraftan da bu davetlere icabet edenler olmuştu. Münafıkların reisi olan Abdullah İbni Übey bu fırsattan istifade etmek istedi. Ve ensara şöyle dedi. "Besle kargayı, çıkarsın gözünü. Bu maceranın mesuliyeti size aittir. Muhacirleri himaye etmekle bu belalar başınıza geldi. Muhacirler artık sizi çekemez oldular. Sizi kendi emirlerine tabi görmek istemeye başladılar. Fakat isteseniz şimdi bile onları terk edersiniz. Onlar da ister istemez Medine'den çıkıp gitmeye mecbur olurlar." Bu sözleri Hazreti Peygamber'e naklettiler. Hazreti Ömer de hazır bulunuyordu. O kadar hiddetlenmişti ki bu münafığın kellesini uçurmaya izin istemişti. Hazreti Peygamber Ömer'e şu cevabı vermişti. Hayır Ömer, hayır. Öyle bir hareket doğru olmaz. İster misin ki her tarafta Muhammed arkadaşlarını öldürmeye başladı denilsin. Münafıkların reisi olan Abdullah İbni Übey'in oğlu Abdullah ise çok samimi bir Müslümandı. Babasının bu hareketinden çok müteessir oldu. Hazreti Peygamber'i gücendirmesine çok üzülüyordu. Hatta Hazreti Peygamber'e müracaatla, "Ya Resulallah, duydum ki babamın bu yaptığından dolayı katli isteniyormuş. Eğer böyle bir şey varsa onu ben kendi elimle yapayım. Çünkü başkası öldürürse içim babamın katili olanı öldürmeye beni sevk eder de bir mümini öldürürüm diye korkuyorum. Bir mümini öldürmektense bir münafığı öldüreyim," demişti. Hazreti Peygamber Abdullah'a böyle bir şey olmadığını söylemiş, bilakis ona iyilik etmek istediğini bildirmişti. Bu iyilik onun ölümünde yapılmıştır. Peygamber onun tekfini için gömleğini vermiş, cenaze namazını bizzat kılmıştı. Böylece Hazreti Muhammed emsalsiz bir affetme büyüklüğü göstermiştir. Bu gibi aflar insanlar üzerinde derin tesirler bırakır. Bundan sonra Abdullah İbni Übey'e kendi adamları, münafıklar bile "Hayatın o affa bağlıdır," derler. Hazreti Muhammed'in büyüklüğünü anlardı. Düşmanın kalbini kazanmak, iyilik ve af yoluyla kendine bağlamak asıl hüner budur. Cüveyriye hadisesi. Haris İbni Dırar'ın kızı Cüveyriye esirler arasındaydı. Sabit bin Kays'ın hissesine düşmüştü. Bir reisin kızıydı ve esir düşmüştü. Serbest bırakılması için fidye, kurtuluş akçesi vermek lazımdı. Cüveyriye fidye mukabilinde serbest bırakılmasını istedi. Sabit bunu kabul etti. Fakat Cüveyriye'nin parası yoktu. Bazı rivayetler onun ihane toplayarak bu parayı ödemek üzere Hazreti Ayşe ile birlikte otururken peygambere müracaat ettiğini, peygamberin de fidyeyi vererek Cüveyriye serbest kalınca onun rızası ile kendisiyle evlendiğini söylerler. Bazı rivayetler ise Arap reislerinden olan Haris, kızının esir düşmesi üzerine peygambere müracaat ederek "Benim kızım cariye olamaz, benim mevkiim buna müsait değildir," demiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Cüveyriye'nin reyine müracaat olunmasını teklif etmiş. Haris kızının nezdine giderek ona "Muhammed istediğin kararı vermeyi sana bıraktı. Öyle bir karar ver ki beni mahcup etmesin," demiş. Cüveyriye de peygamberin yanında kalmayı tercih ettiğini söylemiş. Bunun üzerine Haris kızına ait fidyeyi vermiş, kızı serbest kaldıktan sonra Hazreti Peygamberle evlenmiştir. Fidye kimin tarafından verilirse verilsin, muhakkak olan cihet, Cüveyriye serbest kaldıktan sonra kendi rızası ile Hazreti Peygamberle evlenmiş olmasıdır. Bu izdivaç, Cüveyriye'nin kabilesi için mahz-ı hayır olmuştur. Cüveyriye, Hazreti Peygamber'in zevcesi olduktan sonra bütün Müslümanlar, Resul-i Ekrem'e sıhriyet bağlarıyla bağlı bir kabilenin efradı nasıl esirimiz olur? Peygamberin akrabasını köle olarak tutmak doğru olamaz, demişler ve bütün esirleri serbest bırakmışlardır. Cüveyriye ne bahtiyar kızmış ki bir günde esirken peygamberin zevcesi oldu ve hem de kavminin esaretten kurtulmasına sebep oldu. Cüveyriye hakkında Hazreti Ayşe şöyle derdi: "Kavmi için onun kadar hayırlı olmuş bir kadın yoktur." Cüveyriye meselesinde tenkit edecek yer arayanlar, onun yüzünden 600 esirin serbest bırakıldığını düşünerek bu hareketi alkışlamalıdırlar. İfk hadisesi. Beni Mustalık Harbi'nden dönüşte ortaya çıkan bir iftira hadisesi vardır ki, bu doğrudan doğruya Hazreti Ayşe'nin şerefli şahsına tevcih edilmiş çirkin bir yalandır. Bu harpten dönerken Hazreti Ayşe emaneten takındığı bir gerdanlığı yolda düşürdüğünden onu ararken kervandan geri kalmış, münafıklar bunu büyük bir fırsat bilerek ona açık iftirada bulunmuşlardı. Bidayette pek ehemmiyetsiz bir mesele gibi ortaya çıkan bu hadise, sonradan münafıkların dile dolamasıyla dalbudak salmış, Hazreti Ayşe'yi dile düşürmüştür. Hadis ve siyer kitapları bu bühtan ve iftirayı red için uzun uzadıya deliller getirirler. Kur'an-ı Kerim bunu açık bir bühtan olarak vasıflandırmaktadır. Hadisenin rivayet tarzı onun iftira olduğunu açıkça göstermektedir. Meselenin kötü bir yoruma asla tahammülü yoktur. Biz burada bu kadarcık bir işaretle yetineceğiz. Asıl meseleyi Hazreti Peygamber'in zevcelerinden bahsederken etrafı ile ele alacağız. 16. Bölüm. Hendek veya Ahzab Muharebesi. Hicretin 5. yılı Zilkade 626 miladi. Beni Nadir Medine'den uzaklaştırılarak şehrin iç emniyeti sağlanmıştı. Hariç'te başkaldırmak isteyenlere yapılan ani hücumlarla Arap kabileleri de kısmen sindirilmişti. Kureyş ise iki denemeden sonra bir netice elde edemeyeceğini anlamış, Ebu Süfyan Uhud Harbi'nin sonunda "Sizinle gelecek sene Bedir'de tekrar görüşürüz" dediği halde bu görüşmeye cesaret edememişti. Ebu Süfyan ordusuyla hicretin 4. yılında Bedir'e yollandığı halde Mekke'den iki konak ayrıldıktan sonra geri dönmüştü. Müslümanlar Bedir'de onları 8 gün beklemişlerse de gelen giden olmamıştı. Tarihçiler buna son Bedir gazvesi derler. Böylece Müslümanlar düşmanlarını sindirmişler demek oluyordu. Geniş geniş nefes alarak yapıcı bir devrin açılmasına sıra gelmişti. Medeni ve içtimai hayatı tanzim etmek, iktisadi kalkınmaya bir düzen vermek başta geliyordu. Sükun ve huzur içinde tatlı ve güzel bir hayat geçirmeyi kim istemez? Harpsiz, darpsiz, rahat rahat yaşamayı kim sevmez? Bu aziz ömrü iyi ve faydalı şeyler uğrunda harcayarak medeniyet binasının bir an evvel kurulup tamamlanmasını kim arzu etmez? Fakat düşman insanı hiç rahat bırakır mı? Su uyur, düşman uyumaz demişler. Araplar intikam cibiliyeti üzere yaratılmışlardır. Kan davası gütmek, düşmanından öc almak için pusu kurmak, gadir ve hiyanet etmek onların yaratılışları, yaşayışları icabıdır. Yukarıda geçen Raci ve Bir-i Maune faciaları bunun açık delilidir. Hazreti Peygamber, Arapların bu huyunu çok iyi bildiğinden daima uyanık davranır, her ihtimale karşı müdafaa harbine hazırlıklı bulunurdu. Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den uzaklaştırılmaları ve onların bir kısmının Hayber'de yerleşmelerine müsaade verilmesi, onların tahrikçi hareketlerde bulunmasına yol açtı. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye muhacir olarak geldikten sonra 5 sene zarfında kazandığı nüfuz ve kuvvet, elde ettiği zafer ve satvet Yahudileri cidden ürkütüyor, Arap kabilelerini de hakikaten kıskandırıyordu. Onun için Yahudilerle müşriklerin İslamiyet aleyhinde birleşmeleri pek de uzak değildi. Yahudiler putperestliği tevhide tercih ediyorlar. Beni Nadir Yahudilerinin reislerinden olan Huyey bin Ahtap, Sellam bin Ebil Hukayk ve Kinane, diğer bazı kimselerle Mekke'ye giderek Kureyş uluları ile temaslarda bulunmuşlar. Onlara, "Bizimle birleşirseniz Müslümanları birlikte mahvederiz" demişlerdi. Kureyş bu teklifi kabule hazırdı. Ancak Kureyş, Hazreti Muhammed'in günden güne yükseldiğini, her tuttuğu işte muvaffak olduğunu, Allah'ın yardımının daima onunla beraber bulunduğunu gördüklerinden onun hakkında tereddüt etmeye başlamışlardı. Müslüman olanlar günden güne çoğalıyordu. Yahudiler ehli kitaptılar. Eskiden beri tevhid dini üzereydiler. Hristiyanlık aklın almadığı teslis akidesine davet ettiği için Araplar arasında muvaffak olamamıştı. Şimdi Hazreti Muhammed tevhide davet ediyordu. Tevhid hakkında Yahudilerin bilgileri vardı. Eskiden beri ehli kitap olarak gelmişlerdi. Peygamber hakkında malumat sahibiydiler. Onun için Kureyş Hazreti Muhammed'in dini ve davası hakkında Yahudilere sorup tetkikatta bulunmak istediler ve sordular. "Siz ehli kitapsınız. Bu hususta bilginiz var. Bizim dinimiz mi hayırlı yoksa Muhammed'in dini mi?" Kureyş bu suali oyalamak için sormuş değildi. Eğer Yahudiler insaf edip de doğruyu söyleselerdi, tevhid dininin putperestlikten her vakit hayırlı olduğunu bildirselerdi, Kureyş'in İslamiyet'e karşı hatta hareketi değişirdi. Kureyş ile Müslümanlar arasında başka ihtilaflı bir şey yoktu. Fakat Yahudiler tevhid tarihlerine en büyük lekeyi sürdüler, yalan söylediler. Büyük bir cinayet işleyerek putperestliği pek samimi ve en kamil bir tevhid dini olan İslamiyet'e tercih ederek Kureyş'e "Sizin dininiz onların dininden daha hayırlıdır. Siz hak üzresiniz" dediler ve bile bile hakikati sakladılar. Kur'an-ı Kerim bu hadiseye işaret ederek şöyle demektedir. "Görmüyor musun? Kendilerine kitaptan bir nasip verilenler, sıkılmadan cipt ve tağute, putlara ve şeytanlara inanıyorlar da, kafir olanlara, sizler Allah'a iman edenlerden daha fazla doğru yoldasınız" diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimseler hiçbir yardımcı bulamazlar. Nisa suresi ayet 51-52. Yahudilerin Kureyş putperestliğini İslamiyet'e asıl öz tevhid dinine tercih etmeleri hakkında çağımızın Yahudi muhayrilerinden Doktor İsrail Fenson, Yahudilerin Arabistan'daki Tarihi adlı eserinde şöyle demektedir. Bu Yahudiler bu kadar çirkin bir hataya düşmekten korunmalı ve Kureyş uluları karşısında putlara tapmanın Allah'ın birliğine imandan daha iyi olduğunu söylememeliydiler. İstekleri reddolunsa bile bunu yapmamalıydılar. Çünkü İsrailoğulları peygamberleri namına asırlardan beri tevhid bayrağını taşımaktaydılar. Ve Allah'ın birliğine inanmaları yüzünden tarihin muhtelif devirlerinde türlü türlü tazyiklere ve katliamlara uğramışlardı. Onun için Yahudilere düşen vazife putperestliğin mağlup edilmesi uğrunda hayatlarını da feda etmekten çekinmemekti. Halbuki Yahudiler putperestlere iltica etmekle kendilerine karşı harp ilan ediyorlar. Tevrat'ın hükümlerine karşı geliyorlardı. Çünkü Tevrat onlara putperestlere karşı gelmeyi ve düşman olmayı tavsiye etmekteydi. Düşman ordusu. Yahudiler Kureyş'i kışkırtarak onlarla ittifak yaptıktan sonra kabileler arasına çıktılar. Hayber'in yarı varidatını vaat ederek Gatafan Arapları ile de birleştiler. Kabile kabile dolaşarak onlara hep aynı teraneyi tekrarladılar. Putperestliğin tevhid dini olan İslamiyet'ten hayırlı olduğunu her tarafa yayarak Arapları Müslümanların aleyhine ayaklandırdılar. Fezare, Süleym, Sad ve Esed oğulları kabileleri ve diğer kabilelerden müteşekkil koca bir ordu meydana geldi. Kureyş, Ebu Süfyan'ın kumandasına 4000 asker, 300 süvari, 1500 develi verdi. Sancağı Osman bin Talha taşıyacaktı. Fezare oğulları birçok piyade ve 1000 deve ile gelmişti. Eşca ile Mürre 400'er muharip toplamıştı. Bir Maune hadisesine sebep olan Süleym 700 muharip ile çıkmıştı. Sad ve Esed oğulları da bunlara katılmıştı. Böylece toplanan kuvvet ekseri tarihlere göre 10.000'i aşmıştı. Hatta Fethül Bari biraz mübalağalı bulduğumuz bir beyanla bunun 22.000 olduğunu söyler. Şimdiye kadar Müslümanlara karşı bu kadar muazzam bir ordu hazırlanmış değildi. Bu ordu Ebu Süfyan'ın başkumandanlığı altında Medine'de İslamiyet'i boğmak, yeryüzünden tevhid dinini kaldırmak üzere Medine'ye doğru yürüyüşe geçti. Medineliler vaziyeti gözden geçiriyorlar. Hicretin 5. yılı Zilkade ayındaydı. Hazreti Peygamber bu muazzam ordunun Medine'ye doğru hareketini haber aldı. İş çok mühimdi. Bu defa Yahudiler müşriklerle el ele vermişler, neleri varsa meydana dökmüşler, İslamiyet'i yuvasında boğmaya geliyorlardı. Bedir ve Uhud harbindeki düşman sayısına çok üstün olan bu muazzam ordu Medine için büyük bir tehlikeydi. Müslümanlar bu vaziyet karşısında cidden endişe ettiler ki haklıydılar. Hazreti Peygamber meşveret esasına riayet ettiğinden derhal ashabın ileri gelenlerini, fikir sahiplerini, reyinden faydalanabilecek kimseleri topladı. Bir kısmı Uhud harbinde düşündükleri gibi Medine içinden müdafaa etmeyi ileri sürdüler. Vaka o zaman Medine dışına çıkalım diyenler galebe çalmıştı. Fakat netice Müslümanların aleyhine olmuştu. Hem şimdi düşman kuvvetleri kat kat üstündü. Bu vaziyet karşısında Medine dışına çıkıp düşmanı karşılamaya imkan yoktu. Medine içeriden müdafaa edilecekti. Fakat yalnız bu kâfi gelecek miydi? Başka ne gibi bir tedbir alınabilirdi? Selman-ı Farisi'nin teklifi. Bu toplantıda reyinden istifade edilebilecek herkes söz sahibiydi. Aralarında kölelikten azat edilmiş birisi vardı. Bu adam asıl İranlıydı, Mecusiydi. Onun boş bir şey olduğunu anlayarak Hristiyan olmuştu. O yüce hakikati arıyordu. Memleketini bırakarak Şam'a gelmişti. Orada okudu, ilim tahsil etti. Fakat aradığını hala bulamamış, iç alemini kandıracak hakikate kavuşamamıştı. Oradayken Arabistan'da son peygamberin zuhurunu işitmiş, bazı arkadaşlarıyla oraya yollanmıştı. Yol arkadaşları ona gadir ve hiyanet ettiler. Onu köle diye bir Yahudi'ye sattılar. Bu köle bir sırasını bulup peygamberin huzuruna geldi ve İslam olduğunu söyledi. Artık aradığını bulmuştu. Bu zat Selman-ı Farisi'dir. Yahudi'den satın alınarak azat edilmişti. Hem hürriyetine kavuştu hem aradığı hakikati buldu. İşte bu azatlı, şimdi İslam'ın mukadderatını tayin edecek mahiyette çok mühim olan bir mesele hakkında ortaya bir fikir sürdü, bir teklifte bulundu. Herkes onu dikkatle dinliyordu. Teklif şuydu: müdafaa harplerinde en emin vasıta, şehrin etrafına çepeçevre hendek kazıp düşmanın geçmesine engel olmaktır. Bu suretle kuvvetler harp meydanına dağıtılmadan bir yere toplanır, içeriden müdafaa kolaylaşır. Arabistan'da bu tarz bir müdafaa görülmüş şey değildi. Fakat Selman, İran'da bunun tatbik edildiğini, çok iyi neticeler verdiğini izah edince bu teklif çok makul görüldü ve ittifakla kabul edildi. Hendek kazmak için lazım olan çapa, külünk, kazma, kürek gibi alat ve edevat toplandı. Bunların bir kısmı o zaman Müslümanlarla müttefik olan Beni Kurayza Yahudilerinden tedarik olundu. Medine'nin üç tarafı evler ve vahalarla çevriliydi. Birbirine bitişik olan evler bir kale gibi üç tarafı çeviriyordu. Asıl Suriye'ye bakan şimal cephesi tehlikeye maruz bulunuyordu. Peygamberimiz hendeğin hududunu tayin ederek kazılacak yeri adam başına birer arşın olmak üzere onar kişiye tevzi etti. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere herkes canla başla çalıştılar. Mevsim kıştı. Muhacirler ve ensar durmadan toprağa kazıp çalışıyorlardı. İşe neşeyle sarılmışlardı. Şarkılar söyleyerek işliyorlardı. Bizler ömrümüz oldukça Muhammed'le birlikte mücahideye devam etmek üzere ona biat etmişizdir, diyorlardı. Hazreti Peygamber de neşeyle çalışan, iman aşkıyla coşan bu candan arkadaşlarıyla birlikte toprağa kazıyor ve onlarla bir ağızdan şu beyitleri söylüyordu: Allah'ın lütfu ve hidayeti olmasaydı biz ne hidayete erer, ne sadakalar verir, ne de ibadet ederdik. Ya Rab, bizi huzur ve sükuna kavuştur. Düşmanla karşılaşırsak bize sebat ve metanet ver. Bize tecavüz edenler fitne çıkararak fesat peşinde koşuyorlar. Biz ise onlara mukavemet ediyoruz. Sürekli bir çalışma neticesi 6 gün zarfında hendek kazılıp tamamlandı. Bu sahadaki evlerin hendekten tarafı olan duvarları tamir ve tahkim edildi. Hendeğin dışında kalan evlerin cümlesi tahliye olundu. Onlardaki kadınlar ve çocuklar tahkim edilen evlere getirildiler. Hendek boyundaki evlerin şehre bakan cihetlerine taşlar yığıldı. İcabında bunlarla düşmana hücum ve mukabele olunacaktı. Hendek kazılırken büyük bir kaya çıkmıştı. Çok uğraşıldığı halde kayayı kimse parçalayamıyordu. Hazreti Peygamber taşa bir vurdu, büyük bir parça koptu. Allahu Ekber, Şam'ın kırmızı köşklerini görüyorum, dedi. Bir kere daha aynı şiddetle vurdu. Kisra'nın beyaz köşklerini, San'a'nın kapılarını görüyorum, dedi. Hakikaten taş paramparça olmuştu. Sonra muhasara uzayınca münafıklar, Muhammed bize Kayser ve Kisra'nın hazinelerini vaat ediyor. Biz ise bugün hendek içinde mahpus olup bir adım yere gidemiyoruz, diye söylenmeye başlamışlardı. Bu adamlar ne kısa görüşlüydü. Hemen sızlanmaya başlamışlardı. Bu sözler kuru bir edebiyat değildi. Hazreti Peygamber en sıkıntılı bir zamanda iman aşkıyla taşa vurunca, çeliğin taştan çıkardığı kıvılcımların ışığında Safa'nın kuyularını, Kayser ve Kisra'nın saraylarını görmüştü. Ve bu görüş aynı ile vaki oldu. Bazılarının bu gibi sözleri maddi zaviyeden izaha kalkışmalarına hayret ederiz. Kureyş ordusu muazzam bir sel halinde geliyordu. Medine önüne geldiğinde hiç aklına bile gelmeyen hendekle bu yepyeni müdafaa tarzıyla karşılaşınca şaşırıp kaldı. Onlar şimdiye kadar böyle bir şey görmüş değillerdi. Bu müdafaa tarzı onların meçhulüydü. Bunu geçmeye cesaret edemediler ve hendeğin dış tarafında karargahlarını kurdular. Hazreti Muhammed 10 binden fazla olan bu ordunun karşısında 3 bin mücahitle şehri müdafaaya başladı. Düşman hendeğe geçemediği için karşıdan taş ve ok atmakla iktifa ediyordu. Tabidir ki bu yolda hiçbir netice alınamazdı. 31. ayrımın sonu, sayfa 308.